Medyaskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençekiçer. Saatler sabah onu gösteriyor. Canlı yayında yine sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminden öne çıkan başlıkları konuşacağız birlikte. Bakalım bugün neler var gündemimizde. Gündemi ekonomi Türkiye'nin, çünkü bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak ve faize ilişkin karar verecek. Karar bekleniyor merakla. Boğaziçi Üniversitesi'nde dün bir gelişme oldu. Bunu konuşacağız. Rektör Naci İnci 3 dekanı görevden aldı dün. Hrant Dink katledilişinin 15. yılında dün anıldı. Bu konudaki ayrıntılara bakacağız. Bakalım dolar ve euro kurları ne durumda? 13 lira 49 kuruş seviyesinden işlem görüyor dolar. Euro ise 15 lira 33 kuruş seviyesinde. Evet, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak ve saat 14'te yılın ilk faiz kararı açıklanacak. Aralık ayında faiz %15'ten 14'e çekilmişti. Faiz indirimi de oldukça tartışmalı bir konu Türkiye'de, takip ettiğiniz üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantı öncesinde enflasyon da faiz de inecek açıklamasında bulundu. Bunu da hatırlamakta fayda var. Faizin ya indirilmesi ya da sabit tutulması bekleniyor. Bir yandan da vatandaşın gündeminde enflasyon var, geçim derdi var. Enflasyon yakıcı bir şekilde hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Ekonomideki son gelişmeleri ve Merkez Bankası'nın bugünkü olası faiz kararını ekonomist Murat Sağman'a soracağız şimdi. Hatta kendisi bizleri yanıtlamak için. Murat Bey, günaydınlar. Murat Bey beni duyabiliyor mu acaba?
Merhaba.
Günaydınlar. Teşekkürler. Merkez Bankası'nın kararı bugün 14'te açıklanacak. İzleyicilerimize biz sorduk, ne tahmin ediyorsunuz diye. Bakalım izleyicilerimiz ne demişler bugünkü faiz kararıyla ilgili. Anket yaptık, onu göstermelerini rica ederim Reci'den. Daha sonrasında da size soracağım tahmininizi.
Yani ihtimalle pas geçer. Çünkü zaten Aralık'taki son toplantısında para politikası kurulu metninde de hani biz gelecek 3 ayı göreceğiz, izleyeceğiz diye metinde yazmışlardı. Onun için muhtemelen pas geçecek diye düşünüyoruz. Kendileri de bu şekilde ifade etti. Yani kendilerinin de imzası var ama tabii ki artık Merkez Bankası siyasi bir arenada olduğu için normalde tabii ki pas geçmesi gerekirken sürprizde faiz indirim ve tabii ki siyasi bir karar olursa olabilir. Çünkü artık Merkez Bankası'nın bir bağımsızlığı kalmadı. Ama normalde metnine göre pas geçmesi gerekir. Ne yapması gerektiği zaten uzun zamandır söylüyoruz. Faiz arttırması gerekirdi. Çok geç kalıyoruz. Artık belki de belirli bir yerden sonra faiz arttırmanın da bir sonucunu göremeyeceğiz. Enflasyon şu anda %36 ve muhtemelen %50'lere gidiyoruz şu anda.
Bizim de tahmini sizinki gibi. Anketimizin sonuçlarını az önce Reji gösterdi. İzleyicilerimizin, takipçilerimizin %48'i sabit kalacağını düşünüyor bugün faizin. %46'sı ise yine bir faiz indirimi olacağını düşünüyor. Bu kez artırırlar diyenler ise sadece %2'de kalmış. Sizin de söylediğiniz gibi bu pek olası görünmüyor. Birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu açıklamasını sorayım size. Kısa kısa birer soru sorup sonra sizi uğurlayalım. Çok vaktiniz yok biliyorum ama. Türkiye'yi çift paralılıktan kurtaracağız dedi ve yine Türk lirasına bir çağrı yaptı. Etkili oluyor mu sizce bu çağrılar? Erdoğan ne demek istedi bu sözleriyle?
Ya bu çağrının çok bir etkisi yok ya. Uzun yıllardır böyle çağrılar yapılıyor. Yani işte yastık altındaki işte dövizi getirin, dövizi bozun. İşte 3.50'lerden başladı bu çağrı yaklaşık. İşte bugün 13.50'ye geldik. İlk çağrı 3.50, kur 3.50 iken yapılmıştı. Yani çift paralı sistemin aslında biraz... Biz kendimiz, kendi kendimizi yaptık. Yani bu yapılan son mesela korumalı dolar, korumalı kur mevduatı. Bu da bir örneği. Yani siz aslında kendi para biriminizi, başka bir para biriminizi sabitliyorsunuz. Bu da aslında bir çıpalama diyebiliriz. O zaman çift paralı bir sistemden bahsedebilirsiniz. Onun için buradaki en önemli konu bence güven. Yani, yani ileriye doğru. Güven ve istikrar buradaki dolarizasyon tersine dönmesi için en önemli konu diye düşünüyorum.
İzleyicimiz de size soruyor, dolar TL'de dalgalanma bitti mi diye. Bir noktada sabitlendi, bir plato çiziyor gibi görünüyor. Bu şekilde devam edecek mi sizce?
Valla işte bir ara böyle devam etti. İşte 6.80-85'lerde sanırım 2019 yılındaydı. Ondan sonra da oradan biliyorsunuz koptu. İşte 8.30'lara gitti. Sonra tekrar Naci Bey geldikten sonra 7 seviyelere indi. Ya bir süre buralarda tabii kalabilir ama çok yani şu anda döviz kuru sonuçta sabit değil. Sabit olan faiz, yani kontrol edilen olan faiz. Kur dalgalı. Fakat tabii ki son günlerde Merkez Bankası'nın da bir müdahalesi var. Yani en azından son bir aydır hani kurları biraz buralarda tutmaya çalışıyor. Bir süre daha böyle gidebilir ama buradaki en büyük risk Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırmaya başlaması. Mart ayında bekleniyor. Ondan sonra da tabii ki sadece Türkiye'de değil dünyada dolarda bir dalgalanma görme ihtimalimiz var.
Son soru şunu da soralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatmıştım az önce. Hem enflasyon hem faiz inecek dedi. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de yakın zamanda enflasyonun Ocak ayında pik yapsa da 2023 yılının Haziran ayında tek haneye ineceğini söyledi. Sizce bu gidişatla enflasyonun tek haneye inmesi mümkün mü? Ne zaman olur? Çünkü vatandaşın en büyük gündemi enflasyon. Markette, pazarda, faturada bunu çok yakıcı şekilde hissediyoruz. Tek haneye inebilir mi sizce?
Bir kere yani şey iki tane söylem var. Ocak'ta pik yapması neredeyse imkansız. Çünkü hani Şubat'ta birin altına gelmesi demek ki beklenmiyor böyle bir şey. Yani Şubat'ta da yüksek gelecek enflasyon. Tek haneli inmesi de 2023 çok uzun bir süre. Bu yıl beklemiyoruz tabii ki ama 2023 de yani uzun bir süre. Yani bu politikalarla çok zor gözüküyor açıkçası. Yani faizin bu kadar düşük İşte kurların buralarda olduğu bir yerde ya ancak farklı bir faiz para politikası ve Türk lirasının çok değer kazandığı bir yerde belki de bu enflasyonda bir düşüş görebiliriz. Yükselme hızı azalabilir ama tek hanelik enflasyon şimdilik açıkçası zor gözüküyor.
Şimdilik zor gözüküyor diyorsunuz ama 2023 Haziran'a da uzun bir süre var aslında. Birlikte izleyeceğiz, göreceğiz ama asıl önemlisi şimdi bugünkü faiz kararı saat 14'te açıklanacak. Siz sabit kalacağını düşünüyorsunuz ama çok da öngörülebilir değil diyorsunuz. Birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Çok vaktiniz yok. Sizi uğurlayalım. Murat Sağman, çok sağ olun yorumlarınız için, katıldığınız için.
Sağ olun. Yayından görüşmek üzere. İzleyicilere de selamlar. Görüşürüz.
Teşekkürler. Evet, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı olacak bugün ve saat 14'te politika faizi sabit mi tutulacak yoksa indirilecek mi? Birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Ekonomist Murat Sağman öngörülemezlik yorumuyla birlikte sabit kalacağını düşündüğünü söyledi. İzleyicilerimize de rica ederim bizlerle bu konudaki fikirlerinizi, tahminlerinizi, yorumlarınızı YouTube'un chat kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Hem faiz kararı ile ilgili tahminlerinizi hem de enflasyon sizce tek haneye iner mi, inebilir mi? Ne zaman iner? Bunları lütfen bizlerle paylaşın. Biz de canlı yayında diğer izleyicilerimizle yorumlarınızı paylaşalım. Şimdi dün akşamki bir gelişmeye gideceğiz. Boğaziçi Üniversitesi'nde önemli bir gelişme yaşandı dün. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından rektör olarak atanan Profesör Doktor Naci İnci 3 dekanı görevden aldı. İnci, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Özlem Berk Albahten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Rıza Metin Ercan ve Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yasemin Bayyurt Kerestecioğlu'na görevden alındıklarını elektronik belge sistemi üzerinden bir yazı göndererek tebliğ etti. Yazıda 3 dekanın 18 Ocak'taki Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karara istinaden görevlerinden alındıkları belirtildi. İnci'nin dekanlara gönderdiği görevden alınma yazısında bahsi geçen yok kararı ise paylaşılmadı. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri konuya ilişkin açıklamada bulunacaklarını belirtti. Bugün kendilerinin bir açıklamada bulunmasını bekliyoruz. Boğaziçi Üniversitesi biliyorsunuz bir yılı aşkın süredir rektör atamasına karşı protestolarla gündemde. İlk önce geçen yılın başında Profesör Doktor Melih Bulu atanmıştı Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne. Ardından kendisi görevden alındı ve üniversitenin fizik profesörlerinden biri olan Profesör Doktor Naci İnci atandı rektörlüğe. Naci İnci atandıktan sonra da öğrencilerin de akademisyenlerin de protestoları hız kesmeden her gün devam etti. Her gün akademisyenler rektörlük binası önünde protestolarını sürdürüyorlar. Görüntülerde de izliyorsunuz. Cübbelerini giyerek her gün rektörlük binasına sırtlarını dönüyorlar. Öğrenciler de protestolarına devam ediyor. Naci İnci'nin dünkü 3 dekanı görevden almasının ardından bakalım akademisyenler, öğrenciler buna ne söyleyecekler? Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili de yorumlarınızı bekliyoruz YouTube chat'ten. Evet, RTÜK Başkanı'nın da bir çıkışı vardı dün akşamki önemli bir haber. Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanı dün gece saatlerinde tarafsız gazetecilikle ilgili bir çıkış yaptı. Şahin, Fox TV ana haber spikeri Selçuk Tepeli'nin hükümete yönelik sözlerinin tarafsızlık ilkesinin ihlali olduğu gerekçesiyle inceleme başlatıldığını açıkladı. Kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini düşünen Ebubekir Şahin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şöyle dedi. Tarafsızlık medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. Fox ana haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında işlem başlatılmıştır dedi. Selçuk Tepeli, görüntülerde de izliyorsunuz. Fox ana haberde Ebubekir Şahin de bu videoyu paylaştı. İktidarın ekonomi politikalarını eleştirmişti ve şimdi bu sözleriyle ilgili soruşturma başlatıldı. Dün Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi seçildi. AYM üyesi Celal Mümtaz Akıncı'nın 31 Ocak'ta yaş haddinden emekliye ayrılacak olması nedeniyle dün TBMM'de bir seçim yapıldı. Genel kuruldaki oylamada en çok oyu alan Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi oldu. Kenan Yaşar, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde il yöneticiliği yapmıştı ve Çorum'dan Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili adayı olmuştu. Yaşar bu görevi tam 12 yıl süreyle yürütecek. Yaşar, Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik kapatma davasında ise belirleyici bir isim olacak AYM'de. Siyasetin gündemine bakalım. Biliyorsunuz bir tıp öğrencisinin üzücü intihar haberinin ardından tarikat ve cemaat yurtları Türkiye'nin gündemindeydi. Ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün partisinin grup toplantısındaki konuşmasında tarikat ve cemaat yurtları üzerinden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert bir dille eleştirdi. Akşener bu yurtların kapatılması çağrısında bulundu. İzleyelim.
Yani vatandaşlarımız çocuklarının ne olduğu belli olmayan yurtlarda kalmasını değil, devletin yurdunda rahatça yaşamasını istiyor. Madem milletimiz istiyor, sen de bunu yapacaksın Sayın Erdoğan. Devlet yurtlarının sayısını artıracaksın. Cemaatlerin, tarikatlerin, vakıf ve derneklerin yurtlarını başka 15 Temmuzlar olmasın diye kapatacaksın ve öğrencilerimize hak ettiği hizmeti layıkıyla vereceksin. Yapılan metropoli örnek verdim ama yapılan bütün araştırmaların, yani insanlarımızın, milletimizin ne düşündüğünü soran bütün araştırmalarda %80'e varan oranlarda milletimiz bu eylemi yapmanı bekliyor. Eğer veremiyorsan da paşa paşa o koltuktan kalkacaksın. Bunun başka yolu yok.
İş insanı Osman Kavala tam 1541 gündür Silivri cezaevinde tutuklu bulunuyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen serbest bırakılmayan iş insanı Osman Kavala davasıyla ilgili Türkiye'den 19 Ocak'a kadar görüş belirtmesini istemişti. Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye tanıdığı süre ise dün doldu.
Avrupa Konseyi'nin siyasi karar merci olarak bilinen Bakanlar Komitesi 30 Kasım ve 2 Aralık 2021 tarihleri arasında Fransa'nın Strasbourg kentinde bir araya gelmiş ve Türkiye için ihlal sürecinin başlatılması kararını almıştı. Böylece Türkiye, Azerbaycan'dan sonra hakkında ihlal prosedürü başlatılma kararı alınan ikinci ülke olmuştu. Ankara'ya resmi bir bildirimde bulunan ve sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde sürecin ikinci aşamaya taşınacağını belirten komite, Türkiye'ye 19 Ocak'a kadar süre tanımıştı. Komitenin Ankara'nın vereceği yanıtı ve mahkemenin Kavala'nın tutukluluk kararını 2 Şubat'taki toplantısında değerlendirmesi bekleniyor. Komitenin 2 Şubat'taki toplantısında ikinci bir oylama yapması ve bu oylamada da üyelerin 3'te 2'sinin evet oyu kullanması halinde Ankara'nın AİHM'e resmi bir bildirim yapması ve süreci resmen başlatmış olması bekleniyor. AİHM'den de Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiği yönünde karar gelmesi durumunda konunun yeniden Bakanlar Komitesi'nde görüşülmesi bekleniyor. Komitenin bir sonraki aşamada Türkiye'nin kurucusu olduğu Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılması, oy hakkının askıya alınması ve Avrupa Konseyi'nde bulunan üst düzey görevlere Türkiye'den personel atanmaması gibi yaptırımlar uygulayabilmesi ihtimalleri bulunuyor.
Dün 19 Ocak'ta dün sabah bülteninde de konuşmuştuk. Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinin 15. yıl dönümüydü. Hrant Dink 15 yıl önce 19 Ocak'ta İstanbul Şişli'de yayın yönetmenliğini üstlendiği Agos gazetesinin önünde katledilmişti. Cinayete ilişkin davada pek çok gelişme yaşandı ama adalet hala yerini bulmuş değil. Dink öldürüldüğü Sebat Apartmanı önünde anıldı dün. Arkadaşlarımız da anmadaydı. Oradan izlenimlerini şimdi izleyeceğiz. Dış gündeme bakacağız şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin konuştu ve Biden'ın Ukrayna'yı işgal edebileceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği endişeleri üzerine Moskova'ya diplomatik ve barışçıl bir yol seçmesi uyarısında bulundu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise herhangi bir ülkenin barışçıl çözüm için atacağı adımları memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Blinken, "Umarım diplomatik ve barışçıl bir yolda kalabiliriz ama sonuçta karar Putin'e ait," dedi. Vladimir Putin yönetimindeki Rusya'nın Ukrayna sınırına sayıları 100 bini aşan asker konuşlandırdığı belirtiliyor. Rusya daha önce yaptığı açıklamalarda Ukrayna'yı işgal etmek gibi bir planları olmadığını ifade etmişti. ABD'li üst düzey yetkililer ise Moskova'nın saldırıya hazır olduğunu savunuyor. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin, "Benim tahminime göre Rusya Ukrayna konusunda hareket edecek. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda hiç görmediği yaptırımlar uygulanacak," dedi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki haftalarda Kiev'e gidecek, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşecek. Evet, bülteni kapatırken bugün siyasetin gündeminde neler varmış bakalım. Meclisin gündeminde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı görüşülecek. Kısaca neler olduğunu bir hatırlayalım. HDP'li Güzel'in PKK'lı Volkan Baran'la fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Güzel hakkında silahlı örgüt üyeliği suçlamasıyla soruşturma yürüten Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyadaki fotoğraf ve belgeleri Anayasa Mahkemesi'ndeki HDP'nin kapatma davasına ek delil olarak göstermişti. Şimdi HDP'li Güzel'in dokunulmazlığına ilişkin fezleke oylanacak. Oylamaya katılacak olan Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin evet oyu kullanacaklarını açıklamıştı. Gelişmeleri biz de bu konuda gün içinde aktaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Konut Görevlileri Sendikası'nı ziyaret edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vergi usul kanununa ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Evet, kapatırken yine hatırlatalım. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından politika faizine ilişkin kararı saat 14'te öğreneceğiz. Ve bu saatlerde Medyascope'da da ekonomist Şenol Babuşçu, arkadaşımız Gamze Elvan'ın konuyla ilişkin sorularını yanıtlayacak ve kararı yorumlayacak. Sizlerden de izlemenizi rica edelim. Bizler de takipte olacağız. Gün içindeki bütün gelişmeleri Medyascope'un Twitter hesabından, web sitesinden ve YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Evet, bugünlük de Medyascope gündemi tamamladık. Sizlerden ricamız her sabah saat 10'da hafta içi her gün yayınımıza konuk olmanız ve gündemi bizler aracılığıyla takip etmeniz. Ayrıca yayınlarımızı beğenmeniz, paylaşmanız, yorum yazmanız ki bunu şu anda yapabilirsiniz. Bizler de bu sayede daha fazla izleyiciye ulaşabiliriz. Aşağıda bir katıl butonu var. Patreon linki var. Medyascope'daki bağımsız gazeteciliğe bu linkler aracılığıyla destek olabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere. Güzel bir gün olsun.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.